Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz sizinle. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak Cafer Durmuş'un kaleme aldığı İslam Ahlakı'nın Özü başlıklı yazıyı sunacağız. Müminlerin inanç ve ahlak çerçevesini özetleyen ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenenleri sevmez. Bu ayeti kerimenin aile huzurunun teminine yönelik düsturları ihtiva eden ayetlerden sonra gelmesi önemlidir. Buna göre hüsn-i muaşeret içinde asgari ölçüde burada sayılanlara sahip olmak lazımdır. Tefsirde belirtildiğine göre Allah'a kul olmanın gereği böyle bir ahlaka sahip bulunmaktır. Kaba saba davranışlarda bulunan ve Allah'ın mahlukatına haksızlık edenlerle zalim, cimri ve herkese kötülük edenler yalnızca bazı ibadetleri yapmakta Allah katında makbul bir kul olamazlar. Bu itibarla konumuzu teşkil eden ayeti kerimenin İslam ahlakının özüne işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bir Müslüman ilk önce kötü vasıflardan arınarak temelde burada sayılan erdemlere sahip olmaya gayret etmeli. Daha sonra bunları ikmal eden erdemleri kuşanmak için çalışmalıdır. Konumuzu teşkil eden ayet-i kerimede Nisa suresinin ana konuları arasında bulunan beşeri münasebetler ele alınmıştır. Ve ona kulluk eden fertlerden müteşekkil bir toplumun birbirleriyle olan ilişkileri hep iyilik ve ihsan üzerine kurulmalıdır. Buna göre ana baba başta olmak üzere ayette sayılanlara iyilikle davranmak İslam ahlakının esasını teşkil eder. Dolayısıyla bir Müslümandan sadır olan ve ihsan kelimesinin kapsamına giren bütün güzel davranışların müstehakkı öncelikle anne babadır. Bundan sonrası ayet-i kerimede zikredildiği üzere genişleyen daireler şeklinde devam eder. Ayette emredilen hususlardan yetim haklarının gözetilmesi, yoksullara iyilikle davranılması ve komşu hakları gibi başlıklardan sonuncusuna dair birkaç kelime söylemek istiyoruz. Burada her şeyden önce ayet-i kerimede uzak ve yakın komşudan bahsedilmesini bugün nasıl anlamak gerektiğini düşünmek lazım. Tefsirde yakın ve uzak kavramları, akrabalık bağının bulunup bulunmaması veya Müslüman olup olmamaları ölçülerine göre değerlendirilir, deniyor. Bugün bunu, müminler muttali oldukları her ıstırabı gönüllerinde hisseder şeklinde açabiliriz. Çünkü günümüzde dünyanın herhangi bir yerinde bulunan muhtaçlara ulaşmak veya yardım göndermek mümkün hale gelmiştir. Ayet-i kerimedeki komşu kelimesini bu açıdan daha kapsamlı değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam toplumunda geniş anlamda kurulması ve korunması gereken birlikteliği anlatmak üzere söylediği, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler hadisini hatırlamakta fayda var. Yine bize ilham olacak başka bir hadisi şerifte, izni ve kudretiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki mümin, temiz yiyen, temiz üreten, konduğu yeri kırıp bozmayan bal arısı gibidir, buyuruluyor. Bu hadisi şerifin özellikle hatırlanması ve üzerinde düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü burada müminle bal arısı benzerliğini veciz bir şekilde ifade edilmiş, Müslümanın beslendiği kaynaklarla ondan sadır olanların nezafet ve zarafetine dikkat çekilmiştir. Arı üzerine konduğu bitkiyi kırıp dökmeden oradan alacağını alıyor. Bunu yaparken aynı zamanda üzerine konduğu bitkiyi aşılamış oluyor. Üremeye, bereketlenmeye vesile oluyor. Küçücük ayaklarına bulaşan zerrelerle kilometrelerce uzaklara bolluk ve bereket götürebiliyor. Konumuzu teşkil eden ayet-i kerimenin son cümlesinde Allah kendini beğenen ve böbürlenenleri sevmez buyuruluyor. Demek ki Allah'ın sevmediği mütekebbirlerin yukarıda bahsedilen insani mesuliyetleri yerine getirmek gibi bir dertleri yoktur. Vazifesini müdrik olanlar mülkün sahibi Allah'tır diyebilen mütevazı insanlardır. Böbürlenenler Allah'a hakiki manada kul olma şuurundan uzak oldukları gibi ayetin başında men edilen şirkten de tamamen kurtulmuş sayılmazlar. Şu halde yakın ve uzak çevresine yardım eli uzatmaya gayret edenler, tabii olarak böbürlenmekten uzak duracakları gibi kibredenler de bu güzel vasıfları haiz olamazlar. Buna göre mümin, sahih bir itikat sahibi olarak hiçbir şeyi ona ortak koşmadan Allah'a kulluk eden ve ibadullah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olandır. Mümin sadece maddi alanda sınırlı olmamak kaydıyla veren eldir, paylaşandır. Her nerede neye ihtiyaç varsa orada olandır. Verirken gülümseyendir. Her şeyin bittiği zannedilen yerde bile Allah'tan ümidini kesmeyerek ümit aşılayandır. Evet, Kur'an günlüğü bölümünde Cafer Durmuş'un İslam ahlakının özü başlıklı yazıyı paylaştık. Yine aynı bölümde yer alan Oku Düşün Kötü Ahlakın Temeli başlıklı yazıyı da paylaşalım değerli dinleyenler. Nisa suresinde şöyle buyuruluyor. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenler de ahirette azaba duçar olacaklardır. Şeytan bir kimseye arkadaş olursa o ne kötü bir arkadaştır. Bundan önceki ayeti kerimede Allah kendini beğenen ve böbürlenenleri sevmez buyurulmuştu. Burada hak katında sevilmeyen vasıflar sayılmaya devam ediliyor ki, onların ikincisi cimriliktir. Allah'ın lütfuyla kendisine verdiklerini mahlukatına ikram etmekten sakınmaktır. Allah Teala böylelerini kafirler için hazırlanan alçaltıcı azapla tehdit etmektedir. Hak katında sevilmeyen diğer bir zümrede malını gösteriş için harcayanlardır. Ahirete dair beklentisi olmadığı için ve belki de inancı tam olmadığı için desinler diye harcayanlardır. Yüce Mevla bunları da sevmez. Çünkü O, içinde riya ve gösteriş bulunan amelleri kabul etmez. Biliyoruz ki Allah Teala zalimleri sevmez, müsrif ve müfsitleri sevmez, mütekebbirleri sevmez, hainleri sevmez, haddi aşanları sevmez, kötü ahlak emaresi olan hiçbir şeyi sevmez. Fakat bütün bunların başı tekebbür, cimrilik ve riyakarlıktır. Herhalde bunlar kötü sıfatların anasıdır. İnsanı nefsin esiri ve şeytanın oyuncağı haline getiren tutkuların kaynağıdır. Bencilliğin alabildiğine revaç bulduğu bir zamanda ayetlerdeki hatırlatma fevkalade önemlidir. Değerli dinleyenlerimiz, bir başka yazıyla devam ediyoruz. Sesi Dergi'ye Senai Demirci'nin kaleme aldığı Hüsnü Talil'den Esma-i Hüsna'ya başlıklı yazıyı aktarıyoruz. İnsan sevmeye görsün, sevdiğini yüceltmek için elinden, dilinden, gönlünden geleni ardına bırakmaz. Sevgili illa da en güzel olacak, rakipsiz, emsalsiz, benzersiz olacak, hatta tek güzel olacak. Bilinsin ya da bilinmesin, maksat söz konusu sevgilinin kalbine, muhabbetine layık olduğuna, uğrunda bir hayatı feda etmeye değdiğine hem kendini hem başkasını ikna etmektir. Aşık bunun için sık sık Hüsnü Talil'e başvurur. Yani aşık sevgilisinin her halini bir güzel sebebe yorar. Böylece sevgili muhatap olduğu halleri hem kendine güzel gelecek bir tevhile konu etmiş olur, hem de aşkının olağanüstü gerekçelere dayandığını anlatmış olur. İskender Pala, Sanat Hüsnü Talil'den İbarettir adlı tahlilinde batılı ve doğulu bakışının kayda değer bir farklılığına dikkat çeker. Batı, mihvere aklı yerleştirdiği ve gönle fazla iltifat etmediği için akli ilimlerde fevkalade terakki kaybetmiştir. Çünkü onun bakış açısında ruh ve gönül endişesi yoktur. O vakayı yalnızca illiyet, nedensellik açısından inceler ve değerlendirir. Halbuki şark aynı vakanın arkasında bir hüsnü talil, güzel sebebe bağlama, yani bir ruh arar. Ay tutulması batılı için karanlıkta geçen bir süreden ibarettir. Ancak doğulu bununla sevgilinin yüzünün görünmez olduğu sonucunu çıkarmaya hazırdır. Yani birincisi vakanın bilimsel yönüyle alakalıdır. Ancak diğeri onu gönlüyle okumaktadır. Aslında bu ayrım doğuda nebevi eksende gelişen gayb-ı aşina nazarın ve batıda akılcılık odaklı beliren fenomenolojik yani görüngüsel bakışın ayrımına denk gelir. Gayb-ı aşina nazar gördüğüne razı değildir. Görünenden görünmeyene dair ipuçları çıkarır. Ona göre her şeyin ötesi, sonrası, arkası, verası vardır. Eşya göründüğü gibi değildir. Gaybi bir mukabili ve manası vardır. Görüngüsel bakışsa görünende kalır, gözüyle muhakeme eder, aklı göze indirir. Onun için ötesi, sonrası, arkası, verası yoktur. Eşya nasıl görünüyorsa öyledir. Her şey burada olup bitmektedir. Şimdi bu iki bakış açısıyla bir sevgiliye muhatap olmanın akıbetini düşünün. Batılı son derece nesnel görür sevdiğini. Sevgili ne diyorsa onu kastediyordur. Sevgilinin tevriyesi, cilvesi, kinayesi, sitemi yoktur. Batılı aşık sevdiğini olağan gerekçelerle sever. Doğulu aşık, divan edebiyatının zengin ve duyarlı çağrışımlarının şahitliğinde açıkça görüleceği gibi sevgilinin görünür hallerine ve tavırlarına takılmaz. Ona göre sevgili sevgiliden ötedir. Sürekli tevriyeler, kinayeler, göndermeler içindedir. Olduğu gibi değildir, olduğundan ötedir, göründüğünden ötesine işaret eder. Aslında doğulu aşık, kalbin ebedi arayışları içinde görünürde muhatap olduğu fani güzellerden öteye sıçrama yapmak ister. Asıl sevgiliye ayrılan kalbinin kıpırdanışlarını mecazi sevgili üzerinden çoğaltmaya çalışır. Muhabbetini görünende durdurmaz, sevgisini bulduğunda durultmaz. Sevgiliye dair tüm göndermeleri sevgiliyi memnun etmek için değil, kendi kalbini mutmain etmek içindir. Yoksa nasıl Leyla'dan Mevla'ya yol açılır, Yusuf nasıl Züleyha'dan ötelere geçer, Ferhat Şirin uğruna benlik dağını nasıl delebilirdi? İhtimal ki varlığı algılamaya dair esbab perestlik, tabiat perestlik gibi özel yaklaşımlar ve bakışlarda nesnel ve boyutsuz bir batılı perestişinin ürünüdür. Sonuçları sebeplerin yapıyor olduğuna hükmetmek, her türlü yaratılışın, tabiatın işleyişi içinde öylesine oluşuverdiğini çıkarsamak, gördüğüyle hükmeden, her şeyi göründüğü gibi gören kuru bir bakışının sonucu olabilir. Böylece determinizm, pozitivizm gibi ideolojileri bir aşk ve dolayısıyla bir kalp meselesine dönüştürebiliriz. Buna göre determinizm, pozitivizm, tabiatçılık gibi cümle sapmalar, şark edebiyatının en ince kıpırtılarına beşiklik eden hüsnü talil gibi sanatlardan yoksunluk demek olabilir. Batılıya göre sevgili nasıl göründüğünden ibaret, boyutsuz ve küt biri ise, kainatta göründüğünden ibaret, boyutsuz ve katı bir varlıktır. Meyveyi ağaçtan gören determinist daha ötesini düşünmez. Öyle gördüğüne göre gerçek de öyledir. Oysa Kur'ani bakışa yani gayb aşina nazara göre ağaç bahanedir. Meyveyi veren bir başkasıdır. Hem zaten ağacın meyvede odaklanmış olan iltifat, ihsan, özen, kerem, lütuf gibi sayısız sıfatların ve atıfların ağaç kaynaklı olamayacağı açıktır, aşikardır, barizdir. Meyvenin dal uçlarında beliri vermesi, ağacın ya da ilgili sebeplerin sıradan, olağan, rutin, kasıtsız ve yönelimsiz mekanizması sayesinde değil, dilimizin damağımızın her türlü lezzetini bilen, gözümüzün ve gönlümüzün her türlü zevkini nazara alan bir sevgilinin sıra dışı, olağanüstü, özel, kasıtlı ve doğrudan bizi hitap eden bir fiilidir. Burada meyvenin elimize geçişi güzel illetlere bağlanır. Yani abartısız bir hüsnü talil gerçekleşir. Bu bakış farkı aslında aşk farkıdır. Edebiyatta sevgiliyi güzelleme adına yer yer gerçek üstü ve abartılı bir niyetle yapılan bu sanatın kainatta hiç gerçek üstüne kaçmadan ve abartıya gerek kalmadan zaten gerçekleştiğini görürüz. Çünkü kainatta gözlemlediğimiz her sonuç için görünür her sebep gerçek sebep değildir. Müsebbibül esbab, sebeplerin yaratanı, sebepleri, sonuçları vermek için bir bahane eylemektedir, o kadar. Doğrusu her sonuç bize kendini tanıtmak ve sevdirmek isteyen sevgilinin, mahbubu ezeliğinin güzel isimlerinden ya da mükemmel sıfatlarından birilerini görmek içindir. Sırf gözümüzde öyle görüyoruz diye arının bal yapımı için sebep gösterilmesiyle iş bitmez. Balın zehirli bir böcek olan arının eliyle çiçeklerden toplanması, damağımızın en ince zevklerini, bedenimizin en temel ihtiyaçlarını dikkate alacak denli Rezzak, Rahim, Kerim, Kadir olan Mahbub-u Ezeli'nin bir iltifatıdır, bir ihsanıdır. Ki bu iltifat baldan daha tatlıdır. Bu ihsana muhatap olmanın hası balın lezzetini kat kat aşar. Yunus'un ''Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun'' diye ifadelendirdiği çok boyutlu, çok katmanlı, çok derin aşk halidir bu. Yani kovanı bulan ve tadan mümin baldan öte geçer, balda görünür olan iltifattan ve ihsandan öte geçer. Ezeli sevgilinin iltifatının, ihsanının, kereminin tadını yani ballar balını tadar. Bundan böyle kovana her bakış bir hüsnü talili gerçekleştirir. Said Nursi, hüsnü talil sanatının manayı harfi bakışı kılavuzluğunda marifetullah'a yol edilmesinin şık ve ilginç bir örneği olarak taşları seçer. Bakara suresinin taşların sertliğini kalplerin sertliğine kıyaslayan 74. ayetinin ışığında incecik ve yumuşacık köklerin taşları parçalamasını yorumladığı cümlelere dikkat edelim. Bakınız, en sert ve hissiz o koca taşlar nasıl bal mumu gibi evamiri tekviniyeye yani varoluşsal emirlere karşı yumuşaklık gösteriyorlar. Ve memuru ilahi olan o latif sulara, o nazik köklere, o ipek gibi damarlara o derece mukavemetsiz ve kasavetsizdir. Güya bir aşık gibi o latif ve güzellerin temasıyla kalbini parçalıyor, yollarında toprak oluyor. Burada son cümleyi daha bir dikkatli okumalı. Cümledeki latif ve güzellerle doğrudan sular ve kökler kastedilirken, onların dokunmasıyla taşların kalbini parçalaması ve yollarında toprak olmasıyla ayetteki taş ve kalp benzetmesine gönderme yapılarak, taşların kök ve suların temasıyla ufalanarak toprağa dönüşmesi bir hüsnü taliyle konu edilir. Gözümüz önünde sıradan ve olağan olarak cereyan eden olaylar güzel bir sebebe, yani Esma-i Hüsna'nın tecellisine bağlanır. Böylece güzel görülmüş ve güzel düşünülmüş olur. Bu bakışa göre, tüm bir kainat uygulamalı bir hüsnü talil sanatından ibarettir. Varoluş, güzel isimlerin güzel tecellilerine mekan olmak üzere sürmektedir. Keza Said Nursi, besmele bahsinde taşlarda görülen sertliğin ve ateşte görülen yakıcılığın bile Musa Aleyhisselam'ın asa mucizesinin ve İbrahim Aleyhisselam'ın ateş mucizesinin yorumları ekseninde güzel isimlerin tecellilerine birer bahane olduklarını görür. Yumuşak kök ve damarların sert olan taş ve toprağa delip geçmesi ve nazik ve yeşil yaprakların şiddetli sıcaklığa karşı aylarca yaş kalması, sertlik ve yakıcılık gibi en güvenilir, en değişmez temel sabitelerin de Allah'ın isimlerine göre dönüştüğünü gösterir. İşte tam burada hemen her şeyi hüsnü talile konu eden, eşyayı bir aşık bakışına taşıyan hareket gerçekleşir. Üstelik eşyayı gördüğünden ibaret bilen boyutsuz ve mat bakışın en güvendiği yerde gerçekleşir bu. Bundan sonrası aşık kalbinin devinimlerine, sonsuz kıpırdanışlarına nihayetsiz bir alan açar. Ez cümle Esma-i Hüsna dersi, kalbimizi görünen sevdalara tutulma katılığından kurtaran, fani sevgililerin ateşlerine karşı bağışıklayan bir asayı Musa ve azayı İbrahim'dir. Böylece nice güzel yüzleri açan, sevimlileştiren, güzelleştiren bir öte bakışı kazanmış olur. Bir maveraya ulaşmış oluruz. Alışa geldiğimiz olağan olguların kadir ve rahim olan birinin kudret ve rahmetinin olağanüstü tecellilerine tıpkı bu bakış açısının oluşumuna mihenk olan Asa-i Musa ve Azayı İbrahim mucizelerinde olduğu gibi bağlar. Böylece güzelliği görmenin yolu açılır. Kur'an'ın Esma dersi ışığında kainat baştan sona reel bir hüsnü talil sanatıdır. İman etmek başlı başına bir hüsnü talil eylemidir. Öyleyse güzelce gören güzel isimleri düşünür. Güzel isimleri düşünen hayatından güzele muhatap olma lezzeti alır. Görünen o ki hüsün, aşk ve iman kalbimizde aynı kefeye düşüyor. Başkaları başkalarına kalıyor. Senayi Demirci'nin kaleme aldığı Hüsnü Talil'den Esma-i Hüsna'ya başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Programımızda son olarak Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Kardeşinim Ben Senin başlıklı yazıyı sunacağız. Kardeş kardeşine kuyu eşemez. Karındaş gelip de karın deşemez. Şükür de. Çok şükür ki biz karın deşicilerden değiliz. Sonra gönül sazın çalsın. Bir türkü söyle. Gönlüm senin sevginle dolanda. Sevinçlerin hem sevincim olanda. Yüzün güle diye duam coşanda. Hissederim kardeşinim ben senin. Hissederim kardeşimsin sen benim. Hatırana hasretle dolanda, tasan tasam, coşkun coşkum olanda, iki cihan sevincini umanda, hissederim kardeşinim ben senin, hissederim kardeşimsin sen benim. Unutmayıp hatırıma gelende, mahzun yüzün sebebimle gülende, gıyabında hürmetle yad edende, hissederim kardeşinim ben senin, hissederim kardeşimsin sen benim. Başına imtihan kuşu konanda, kardeşinim yanındayım ben senin. Yoluma imtihan taşı konanda, kardeşimsin yanımdasın sen benim. Ve kabul et ki başka çare yok. Müslüman beldesinde sen bana, ben sana kardeş olmak zorundayız. Komşu komşuya, esnaf memura, sokak bahçeye, şehir ilçeye, ülke ülkeye kardeş olacak ki kıt'a kıt'aya bağlanabilsin. Mümkün mü? Nefs Allah'a, kalp Resulullah'a teslim olursa mümkün. Nefs şehvete, kalp gaflete esir olursa namümkün. Hani aynı babadan olmuş, aynı anadan doğmuş kimselere kardeş diyorlar ya, bu durumda bütün insanlığın Adem'le Havva'dan ötürü kardeş olduğunu söylersek Tamam da Habil ile Kabil kardeşlerin arasında geçen mevzu da malum. O halde şunu rahatça diyebiliriz. Kardeş kelimesinin aslını bulabilmesi için biyolojik ortaklık yeterli değil. Kardeşin kardeşi boğazladığı bir zamanda aklı başında herkes insanın kan kardeşliğinin de din kardeşliğinin de yol kardeşliğinin de evvela canı gönülden adını söyleyebilmesi, sonra da yine canı gönülden gereğini yerine getirebilmesi gerektiğini biliyor. O halde yine herkes şu iki önemli soruyu kendine sormalı. Kardeş miyim, karın deşici mi? Kardeş miyim, garaz devşirici mi? Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Allah'tan korkun, aranızı düzeltin. Günah işlemekte ve düşmanlık yapmakta yardımlaşmayın, buyuran bizim Rabbimiz. Birbirinize ilginizi kesmeyin, birbirinize sırt dönmeyin, kin tutmayın ve haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir, buyuran bizim Peygamberimiz. Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arz olunur. Din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. Meleklere, siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin, buyurulur diyen, bizi bu çok mühim hakikati hatırlatarak ikaz eden yine bizim Peygamberimiz. Şimdi bu buyrukları bir kenara atıp aramıza şeytanın girmesine izin vereceğiz. Ya küsersek hemen barışacak, kırılırsak hemen affedecek, kırdıysak hemen özür dileyeceğiz ya da halkı kendi arasında tam kardeş olamayan koca koca devletlerin şeytanın hizmetçiliğini yapmakta olanların attığı fitne tohumlarını nasıl da kapışmakta olduğunu ibretle seyredeceğiz. Sonra durup soracağız, bu kardeş bildiklerimize ne oluyor ki? İyi işler yapmak istediğimizde ayağımıza ilk onların çelmesi dolanıyor. Ne oluyor ki başarılarımızı ilk onlar kıskanıyor? Ne oluyor ki sözde mümin olan biri Müslüman kardeşine mesela ölüm büyüsü yapabilecek kadar ahmak ve düşman kesilebiliyor? Ne oluyor ki sözde Müslüman olan bir ülke bir başka Müslüman ülkeye savaş açabiliyor? Hangi dinde, hangi imanda var ki kardeşine kazık atmak? Hangi dinde, hangi imanda var ki kardeşine kazık atmak? Hangi dinde var ki acep kardeşini satmak? Sonra mı? Vakti seyir, herkesin vicdan aynasında kardeşliğini seyretme zamanı. Zira Habillerin azaldığı, Kabillerin cirit attığı bir dünyada ne yazık, kardeşin kardeşe ettiğini kimse etmiyor. Dünya Müslümanlarının en büyük problemi, asıl düşmanlar her yandan saldırıp dururken birbirine dost ve muhafız olamamak, zaaflarından kurtulamamaktır. Düşünün ki birisi kaşını kaldırıp kasılıyor ve gitmedim diyor. Bilmiyor ki diğeri gelemesin ya Rabbi ne olur gönderme diye yana yana hep dua ediyor. Kimileri hiç bilmiyor kardeşliğin hakkını veremediği ve aslında istenmediği için gidemediğini. Düşünün ki bir yerde para ve müşteri memnuniyeti Allah Resulü'nün sözünden daha önemli hale geliyor. Biri de demiyor ki gelin ey kardeşlerim basit hesaplardan geçelim. Bizi alıp yerin dibine koyduklarında vereceğimiz hesabı düşünelim de zayıf, tutarsız ve anlamsız bir hareketin parçası olmayalım. Kardeş olmuşların en belirgin özelliği, düştüğünde birbirini kaldıran el, şaştığında birbirine doğru yolu gösteren rehber olmalarıdır. Şeytana uymuşların en belirgin özelliği ise şerli bir kaşık olup aka kara, sağlama hasta, cahile usta muamelesi yapmak ve ortalık karıştırmaktır. Allah gönül çorbamızı öyle kaşıklardan muhafaza buyursun. Lakin biz kalleşlerin kalleşlikte birliğine mukabil sürekli dağınık ve sürekli ayrı olursak nasıl kuvvet bulabiliriz? Elbette uyanık, uyaran ve uyandıran olacağız. Uyuyanları uyandıracak, gevşeyenleri toparlayacağız. Düşmanın her türlü hilesine mukabil kenetlenmiş kardeşler olacağız. Kuyu kazanın, oyun bozanın, azanın iltifatını değil, kardeşin, dostun, cananın azarını seveceğiz. Yılışık, bulaşık, sırnaşık, dalkavuk takımının şerrinden evvela sultanları, sonra da cümle Müslümanları koru ya Rabbi diye dua edeceğiz. Herkesi düşman görmekte de, herkesi dost edinmekte de fıtrata terslik, tuhaflık ve eğrilik bulunur. Ne zaman Müslümanlar dostun, İslam'a düşmanlık edenler de düşmanın olur, normali de, sünnete uygun olanı da işte budur. Bunun için madem ki keskin bakışlara ihtiyacımız olacak, bizi kör edebilecek her türlü tuzaktan uzakta durmayı seçeceğiz. Hayır, kardeşimizi nefis mahkemelerinde yargılayıp idam etmeyeceğiz. Elini tutmuyor, üşümüş mü, terlemiş mi, titriyor mu bilmiyorsan nasıl kardeşsin diyecek, kendi nefsimizi hesaptan geçireceğiz. Hem öyle ikide bir sitem eden nefsimize şunu belleteceğiz. Çoğu insan için sen de sadece uzaktan sevmeye ve en fazla içten içe dua etmeye güç yetirebilen biri değil misin? Sen evinin yolunu bilmiyorlar, derdine derman olmuyorlar diye kırıldığın kaç kardeşinin evinin adresini, gönlünün yarasını bilirsin. Verdiğinin karşılığını bile yalnızca haktan ummak varken, veremediğine karşılık bekleyerek neden hem kardeşine hem de nefsine zulmedersin? Tüm bunları bir kenara koyup, onun özlüyorum buyurduğu kardeşleri olmalı değil miyiz? Kardeş kardeşine kuyu eşemez, karındaş gelip de karın deşemez. De ki, şükür, çok şükür ki biz karın deşicilerden değiliz. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Neslihan Nur Türk imzalı Kardeşinim Ben Senin başlıklı yazısını paylaştık. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.